Ayrım 34, Mafya, Yeraltının Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 396. Samuray geleneğinin devamı Japon Yakuza'sı. Organize suç geleneğinin belki de dünyadaki en ilginç oluşumlarından birisi Japon mafyası olarak tanımlayabileceğimiz Yakuza'dır. Yakuza, Japon tarihi, kültürü ve askeri geleneklerinin bir parçası olarak şekillenmiş ve bunlar üzerinde yükselmiştir. Tarihsel olarak baktığımızda samurayinin biraz yozlaşmış biçimde de olsa katı disiplin, cesaret, fedakarlık motiflerini görebiliriz. Dipnot, samurai veya samuray, hizmet etmek anlamına gelen saburau kelimesinden türemiştir. Savaşçının yolu anlamına gelen Bushido felsefesini temel alırlardı. Bushido felsefesinde korkunun yeri yoktur. Samuray ölüm korkusu duymayan kişidir. Zamanla özel imtiyazlara sahip feodal dönemin soylu savaşçı sınıfını oluşturdular. Bir tür Japon şövalyesi. Şogunlar döneminden beri yaklaşık 700 yıllık bir gelenek üzerinde yükselen samurai geleneği günümüzde kaybolmuş ama bu savaşçı alışkanlık zamanla başka biçimler altında devrolmuştur. Dipnot, Şogun, Japonya'da 1192-1868 yılları arasında süren bir feodal askeri komutanlık sistemin başıdır. Bir tür generaldir. Görünürde imparatora bağlı olmakla birlikte asıl gücü onlar temsil etmekteydiler. Samurayların çoğu feodalizmin gerilemesi ve modernizmin gelişmesiyle birlikte ortadan kaldırıldılar. Bunun sonucunda daimyoların yani feodal beylerin iktidarlarını yitirmesiyle birlikte 500 bin kadar olduğu tahmin edilen samuraylar da işsiz ve başsız kaldılar. Bunların bir kısmı bir samuray alt sınıfı olan Ronin'i oluşturuyordular. Dipnot, Ronin herhangi bir efendiye bağlı olmayan kendi hesabına çalışan bağımsız samuraylar. Geriye kalanlar hayatlarını devam ettirmek için bazıları Boryoku'dan olurken, dipnot, Boryoku'dan Japonya'da şiddet içeren adi suçluları veya suç çetelerini tanımlayan terim. Ancak Yakuza'lar kendilerini Boryoku'dan olarak görmezler ve bunu hakaret sayarlar. Bazıları da eski geleneklerini koruma kaygısı ile çeteleşip belli ritüel ve hiyerarşi etrafında Japon mafyasının yani Yakuza'nın temellerini attılar. Askeri hiyerarşi içindeki konumlarını yitiren bu insanlar bir tür kabadayı veya külhan beyi gibi davranmaya başladılar. Kaybettikleri ve kaba güce dayalı ayrıcalıklarını bu kez her tür suç ve benzeri eylem için harcamaya başlayan eskinin savaşçıları korkusuz ve gözü pek tavırlarıyla toplum içinde yeniden saygın bir yer edinmeye çalıştılar. En sonunda belli aileler oluşturdular ve içlerinden öne çıkan bir beyin etrafında örgütlenip güçlendiler. Artık toplumdaki bu tip her davranış onlardan sorulur oldu ve bir otorite kaynağı haline geldiler. Sonunda Yakuza efsanesi doğdu. Dipnot, Yakuza'nın kelime anlamı da ilginçtir ve kendi başına ele alındığında fazla bir şey ifade etmez. Çünkü Yakuza adını Bakara'ya benzeyen Hanafunda yani çiçek kağıtları olarak tanımlanan Oichu Kabu yani hiçbir şey için iyi kağıt oyunundan alır. Oyun esnasında 8, 9 ve 3 kartlarının alınması sıfır sonucuna eşittir. Bu sayıların telaffuzu ise Japonca'da 8 ya, 9 ku, 3 sağ şeklindedir. Bu ise en çok beceri, en az şans eseri olarak tanımlanır. Geleneklerine son derece bağlı olan Yakuza üyeleri kendilerine özgü bir takım ritüeller de geliştirmişlerdir. Bunların başında Yubitsume denilen sol serçe parmağını kesme gelir. İşledikleri bir kusuru ya da bir suçu affettirmek için yapılır ve bağlılığın bir simgesidir. Cesurluk ve erkeklik göstergesidir. Siyasal olarak aşırı sağcı olan Yakuza aileleri çok katı bir şeflik sistemine göre örgütlenir. Aynı şekilde her Yakuza üyesi Japonya'da artık bir sanat dalı haline gelmiş dövmeleri tüm vücuduna işleterek bir başka kimlik ve ait olma davranışı sergilerler. Her ailenin dövmeleri farklı farklıdır. Mertlik, savaşçılık sembolleriyle doludur. Modern bir Yakuza aynı zamanda giyinişiyle de kendini belli eder. Siyah takım elbisesi, beyaz kravatı, güneş gözlükleri ile kendine özgü bir Yakuza modası yaratmış gibidirler. Yakuza diğer ülkelerdeki mafya grupları ve özellikle de Sicilya'daki gibi devletle çatışmaz. Yakuza 1992'de çıkan bir yasaya kadar Japonya'da yasal sayılıyordu. Tam tersine devlet ve ülkeye karşı milliyetçi bir bağlılık gösterirler ve çoğu kez kendilerini devlete yardımcı bir rolde görür. Japonya'nın çıkarlarına aykırı davranış göstermezler. Bu köklerindeki samuray geleneğinin onlara bir mirası olabilir. Bu yüzden de Yakuza gizli bir teşkilat olmakla birlikte Japonya'da saklanma gibi bir sorunları yoktur. Birçok Yakuza lideri bu yüzden TV'lerle röportaj yapmışlar, toplantılarının kameraya çekilmesine ve yüzlerinin görünmesine izin vermişlerdir. Tersine çok göz önündedirler ve toplum düzenini korumayı kendilerine bir rol olarak benimserler. Mahallelerin korunması işini genç Yakuza üyeleri üstlenir. Mahalledeki ev, iş yeri, yataileri yani seyyar işporta arabaları ve sosyal yaşam namusları güvenlik güçlerinden önce onlara emanettir. Özellikle akşam olunca hırsızlara ve kötü niyetli kişilere karşı bir Yakuza koruması başlar. Mahalle halkı ve esnafı da işsiz, suça eğilimli gençleri bu yolla hem suçtan uzak tutar hem de onlara bir tür koruma aracı vererek geçimlerini sağlar. Bu Yakuza geleneğinde vardır ve hatta Yakuza bu koruma geleneği üzerinde şekillenmiştir bile denebilir. Yakuza halkla iç içe bir oluşum olup belli oranda halkın yardım ve desteğini görür. Bazı durumlarda da onlar halka yardım ederler. Dipnot, Kobe depremi esnasında halkın yardımına koşmuşlar, evsiz kalanlara maddi yardımlarda bulunmuşlar ve halkın takdirini kazanmışlardır. Aynı nedenle güvenlik güçleriyle sürtüşmeleri çok enderdir ve çoğu durumda polislere destek olup bir tür sivil milis gibi hareket ederler. Sürekli toplumla bağları olduğu için de aynı zamanda bir istihbarat örgütü gibi davranırlar. Ülke genelinde 40 bini aşan üyesiyle en ücra semt ve mahallelerde bile düzen getirici misyon yüklenirler. Ancak Yakuza üyeleri her sınıftan çıkabilir. Büyük holding patronlarından parti yöneticilerine, basın mensuplarına ve benzerlerine varıncaya değin herkes ona üye olabilir. Dipnot, 1945'ten 1993'e kadar ülkeyi tek başına yöneten Liberal Demokrat Parti'nin Yakuza'nın efsanevi isimlerinden Tsuji Karoku'nun parasıyla kurulmuştu. Piramidal örgütlenmesi ve katı kurallarına herkes uyum göstermek zorundadır. Ayrıca Yakuza gruplarının kendi aralarında çatışması ender rastlanan bir olaydır. Bu konuda da katı prensipleri vardır. Bölgeler ve faaliyet alanları aralarında paylaşılmıştır. Statükoyu bozucu bir karşı hamle olmadıkça aralarında sürtüşme yaşanmaz. Yakuza herkesi üye yapmaz ve üye yapacaklarında belli meziyetler arar. Üyeler akıllı, cesur, itaatkâr, Japon geleneklerine saygılı, aileye sadık, acımasızlıkla usta ve gerektiğinde hayatını hiç düşünmeden feda edebilecek karakterde olmak zorundadırlar. Dipnot, bir Yakuza yakalandığı zaman işkence edilip konuşma riski gördüğünde dişleriyle dilinin altındaki damarı ısırmak suretiyle intihar eder. Çünkü konuşmak ölümden beter bir durumdur onun için. Yakuza 9 dereceli bir sisteme göre örgütlenmiştir. 9. derece örgüte yeni katılan acemi veya çırak üyeler içindir. Daha sonra örgüt içinde gösterilecek performansa göre 1. dereceye kadar yükselebilirsiniz. Geçmişinde soylu değerleri ve yüksek ahlak özelliklerini kendisine prensip edinen Yakuza, süreç içinde yozlaşarak toplum içindeki eski imajını kaybetmeye başlamış görünmektedir. Özellikle de uyuşturucu ve fuhuş işine yönelmesi ona eski saygınlığından çok şey kaybettirmiştir. Japon gece hayatı, eğlence hayatı ve her tür kriminal etkinlik onlardan yani Chimpira'lardan sorulur. Dipnot, Chimpira'lar Yakuza'ların bir alt kolu. Asya pazarına yönelik uyuşturucu trafiğinde son derece etkin olan Yakuza'nın Çin, İran ve Pakistan'da güçlü ortak veya aracıları vardır. Özellikle de Çinliler neredeyse Japonlarla iç içe çalışırlar. Son dönemlerde Kore mafyası ile çatışma halindedirler. Çin mafyası, triyadlar yani üçlüler. Üçlülerle görülecek bir hesabımız var. Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Mao Zedong. 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulması ve komünistlerin iktidara gelmesiyle birlikte Asya'nın bu dev ve kalabalık ülkesinde çok şey değişecekti. Başkan Mao Zedong'un politikası yeni bir Çin yaratmaktı. Ekonomik ve sosyal alanda birçok radikal program uygulanırken, aynı zamanda yeni yönetim tarafından burjuva çürümüşlüğü, kapitalist yozlaşma ve karşı devrimcilik belirtisi sayılan suç ve suç örgütlerine karşı da yoğun bir mücadele verildi. Ancak bunların içinde özellikle bir örgüt vardı, yeni rejimin özellikle öfkesini çekmişti. Bu Çin'in geleneksel organize suç örgütü Çin Üçlüleri'ydi. Komünistlerin onlara karşı öfkeli olmalarının bir sebebi de Çin devrimi süresince Chiang Kai-shek'i canla başla desteklemiş olmaları ve komünistlere karşı düşman tutumlarıydı. Dipnot: Chiang Kai-shek, Triad üyesi olup Yeşil Çete koluna mensuptur. Ayrıca o yıllarda Çin halkının %10'u, yani 40 milyon insan uyuşturucu bağımlısı haline getirilmişti. Milliyetçi Chiang Kai-shek, afyon ticaretinin en önemli örgütleyicisiydi. Uyuşturucu tacirleri onun himayesinde iş görüyordu. Bu süreçte birçok çete üyesi gibi üçlülerin de mensupları tutuklandı, hapse atıldı veya kurşuna dizildiler. Geriye kalanlar ise ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar. Çoğunluğu da 1842'den beri İngiltere'nin egemenliğinde olan Hong Kong'a kaçtılar. Dipnot: Hong Kong 1 Temmuz 1997 tarihinde özerk yönetim koşuluyla Çin'e iade edildi. Burayı kendilerine yeni üs seçen üçlüler Asya'nın ve dünyanın en çok korkulan mafya gruplarından biri olarak tanındılar. Ancak üçlülerin tarihi bundan çok eskilere kadar uzanmaktaydı. Kökleri 1644 yılında Ming Hanedanı'nı devirerek Qing Hanedanı'nı kuran Mançuryalı işgalcilere karşı mücadeleyi başlatan gizli cemiyetlere dayanır. Dipnot: Arndt Schneider, Oscar Zarate, Herkes İçin Mafya, sayfa 86. Kendilerini tarihin derinliklerinden gelen Çin bağımsızlıkçısı, yurtseveri bir akım olarak göstermekten hoşlanırlar. Felsefi temellerinde mistisizm bulunan üçlüler, eski Çin kültüründeki gökyüzü ve insan arasındaki üç unsur inanışına bağlı olduklarından bu isimle anılır olmuşlardır. Kendilerine özgü gizli ayin ve ritüelleri vardır. Ritüel akrabalıklara dayalı, yani hayali akrabalık, bir aile yapısı, ejder başlı şef, yani kapo, ve gizlilik yasası tong ile, yani omerta, bir anlamda Sicilya mafyasına benzerler. Ancak çok daha ezoterik öğretilere dayanırlar. Triadlar bugün göçle birlikte başta New York, San Francisco, Vancouver, Amsterdam, Londra, Manchester, Hamburg gibi dünyanın büyük şehirlerindeki Çin mahallelerinde gettolaşma yoluyla yayılmışlar ve batıyı tehdit eder hale gelmişlerdir. Özellikle Çin lokantaları kisvesi altında çalıştığı söylenen triadların bu lokantaları bir tür karargah olarak kullandıkları ileri sürülüyor. Bu yerlerde koruma, fuhuş, kumar, tefecilik, gasp, uyuşturucu gibi işlerle iştigal etmektedirler. Son dönemlerde teknolojiye uyum sağlayarak bilişim, bankacılık ve kredi kartı sahtekarlığı suçlarına da yönelmiş görünüyorlar. Kendilerine turist görünümü veren triadlar Güney Afrika'dan Asya'ya, Batı Avrupa'dan Kanada'ya kadar kopyalanmış kartlarla alışveriş turları düzenlerler. 1990'lar itibarıyla sırf bu yolla elde ettikleri gelirin 200 milyon dolar civarında olduğu düşünülmektedir. Özellikle Batı ülkelerine yönelik yasa dışı insan kaçakçılığında oldukça ustalaşmışlardır. El atmadıkları alan yok gibidir. Başta eğlence sektörü olmak üzere video, kitap sektörlerinde yer etmişlerdir. Bunun yanı sıra silah, çalıntı, lüks otomobil, pahalı yatlar ve tüketim malları kaçakçılığı ile de uğraşmaktadırlar. Son dönemlerde artan ucuz ve kalitesiz Çin malları olgusunun ardında da onların olduğu söyleniyor. Ayrıca bunların Çin devletinin desteğini de arkalarına aldıkları ve Batı'ya yönelik bir kuşatma stratejisi uyguladıkları iddia ediliyor. Europol raporlarına göre Avrupa Birliği ülkelerinde hızla örgütlenen triadlar en son Belçika Ligi'ndeki bahis işini ayarlamalarıyla basına konu olmuşlardır. Kolombiya Mafyası, Medellin Karteli ve Escobar Efsanesi ya da Kriminal bir Che Guevara. Kolombiya'daki bir mezarı Amerika'daki bir hücreye tercih ederim. Pablo Escobar. Kolombiya bir Güney Amerika ülkesidir. Klasik ihraç ürünü kahvenin yanı sıra bir ürünü daha vardır ki o da Kolombiya'nın imaj ve kaderini belirlemiş görünmektedir. Bu ürün ise ülkede bol miktarda bulunan koko bitkisinden üretilen kokaindir. Dipnot, Ekvator, Peru ve Bolivya'da da üretilir. Dünya uyuşturucu piyasası için çok önemli bu madde, Kolombiya için milyonlarca dolarlık yasa dışı bir ihraç maddesi halini almıştır. Çok ucuz ücretlerle gizli vadi veya çiftliklerde yoksul köylülere ürettirilen ve toplattırılan koko bitkisi işlendikten sonra kilosu binlerce dolara alıcı bulmaktaydı. Hatta bir dönem Kolombiya ekonomisinin önemli bölümünün uyuşturucu gelirlerine dayandığı bizzat en yetkili ağızlarca ifade edilmiştir. Dipnot, Kolombiya Merkez Bankası Müdürü 1980 yılı itibariyle döviz kaynaklarının %50'sinin uyuşturucu ticaretinden sağlanan gelirlerle sağlandığını resmen belirtmişti. Bir uyuşturucu imparatorluğunun doğuşu. Sonuçta koko bitkisi sayesinde bir suç karteli ve Pablo Escobar efsanesi oluşacaktı. Dipnot, yönetmenliğini Ted Danson yaptı ve başrollerini Johnny Depp ve Penelope Cruz'un oynadığı Blow filminde Cliff Curtis tarafından canlandırılan kişi Escobar'dır. Escobar daha sonra adı kendi karteliyle birlikte anılacak olan Antioquia eyaletinin Medellin kentinde 1 Aralık 1949 yılında doğdu. Dipnot, Medellin kenti zamanla tam bir suç kenti haline geldi. Günde ortalama 10 kişi ölüyordu. Kent sonsuz şiddet kenti diye anılır olmuştu. Ölümler çoğunlukla boğaz kesmeler, kafa koparmalar, göz çıkarma, el ve ayakları kesme, dil koparma gibi işkenceli ve vahşi biçimlerinde meydana geliyordu. İşin garibi bu olaylar olmadan önce kent sonsuz bahar kenti olarak anılıyordu. Köy kökenli bir öğretmenin çocuğuydu. Medellin sokaklarında araba hırsızlığı ile suç kariyerine başladı. Lise yıllarında harçlık çıkartmak için eski mezar taşlarını çalıp tüccarlara sattığı söyleniyordu. Zamanla kokain işine giren Escobar tam anlamıyla en büyük ve milyarlara hükmeder oldu. Artık bir uyuşturucu imparatorluğunu tek başına yönetiyordu. Kısa sürede sayılamayacak kadar çok paralar kazanacaktı. Rivayete göre o yıllarda Escobar kendisine ödemelerin sadece 20'lik banknotlar şeklinde yapılmasını şart koşar ve onları saymak yerine terazi ile tartardı. Sonunda kendine okyanusta özel bir ada aldı, özel bir pist yaptırdı ve burayı hem kokain sevkiyatında hem de özel eğlencelerinde kullandı. Bunun yanı sıra ilginç zevkleri olan bir adamdı da, klasik araba tutkunuydu ve araba koleksiyonu yapardı. Ayrıca kendine ait bir hayvanat bahçesi kurmuştu. Burada dünyanın dört bir yanından getirdiği hayvanlarla vakit geçirmekten zevk almaktaydı. Dipnot, Escobar öldürüldükten sonra hükümet bu özel hayvanat bahçesindeki 16 su aygırını nerede ve nasıl besleyeceğini bilemedi. O kadar ki 1989 yılındaki Forbes dergisi dünyanın en zenginleri listesinde onu 8. sırada gösteriyordu. O yıllarda aylık geliri 60 milyon dolardı ve toplam serveti 3 milyar dolar civarındaydı. Bütün bu paralarını deniz aşırı yatırımlar yoluyla aklıyor ve parasını faks ve bilgisayar ağıyla kontrol ediyordu. Ayrıca dünya kokain piyasasının 1/4'ünden fazlasını onun kontrol ettiği söyleniyordu. O kadar ki başı belaya girdiğinde affedilmesi karşılığında Kolombiya hükümetine Kolombiya'nın bütün dış borçlarını ödemeyi önerebilmişti. Escobar zamanla sadece Medellin kentinin değil tüm ülkenin hükümdarı gibi davranmaya başlayacaktı. O zamanki söylentilere göre 1000 kişilik bir özel ordusu vardı. Nitekim bu gücünü muhtelif politikacı, hakim, savcı ve polislere karşı düzenlenen suikastlerde çekinmeden kullanacaktı. Dipnot, son 25 yıl içinde Medellin'de 120 hakim ve savcı öldürüldü. Escobar ve adamları DAS adı verilen Kolombiya polis birimlerine dinamit ve bombalarıyla adeta bir katliam uygulamıştı. Bu durum sonunda ona yeni bir ünvan kazandıracaktı. Narko terörist. Politikası basitti. Ya rüşveti kabul et ya kurşunu. Seçim senin. Herkes ondan çekiniyordu. Escobar bir ara Medellin'deki her polisin kellesi için 5 milyon peso ödül koymuştu. Dipnot o dönemin Kolombiya kuruyla yaklaşık 7000 dolar. Bu yüzden 65 polis halk tarafından pusu kurularak öldürüldü. Pablo Escobar'ın aleyhine bir imaj yaratmak için kara propaganda örneği de olabilir, son derece sadist ve zevkine düşkün bir kişi olduğu da söylenir. Düşmanlarını Kolombiya kravatı ile öldürdüğü veya öldürttüğü, genç kızlarla seks alemleri yaptığı ileri sürülmüştür. Dipnot, Kolombiya'ya özgü bir cezalandırma ve öldürme yöntemi. Önce kurbanın boğazı boydan boya kesilir, sonra dili kesilir, boğazdan itibaren burun ve çene hizasına yerleştirilir. Sonra bu haldeki fotoğrafı çekilip kurbanın yakınlarına intikam veya sindirme amacıyla yollanır. Polis ve özel kuvvetler ise buna karşılık yapanların bir kolu veya bacağını keserek cevap vermekteydi. Ayrıca düşmanlarının diz kapağını matkapla delmek, kerpetenle diş ve tırnağını sökmek, kızgın yağ ile insan haşlamak gibi işkencelerden özel zevk aldığı iddia edilir. Fakat öyle bile olsa onun da gücünün bir sınırı vardı ve o sınır çoktan aşılmıştı. Aranmaya başladığında gücünü halen koruyordu. Sonunda 1991 yılında yetkililerle bir anlaşma yapmaya razı oldu. Kokain imparatorluğunu dağıtması ve teslim olması karşılığında kendisi için özel olarak inşa edilmiş La Catedral adı verilen bir hapishanede çok özel koşullarda cezasını çekebilecekti. Her şeyi kendi zevkine göre düzenlemiş ve korumalarını da yanına almıştı. Hapishanenin avlusuna helikopterle ve büyük bir gövde gösterisiyle indi. Ancak işlerini oradan verdiği emirlerle sürdürmeye devam ediyordu. Ancak bir süre sonra hapishanedeki rahat hayatına dair fotoğraflar basında yer alınca Kolombiya hükümeti zor durumda kaldı. Kolombiya Devlet Başkanı Cesar Gaviria anlaşmayı bozmuştu. Belli ki onu Amerikalılara teslim etmeyi düşünüyordu. Bu amaçla 400 polis tarafından Escobar'ın kaldığı cezaevi kuşatıldı. Ancak Escobar kendisiyle görüşmeye gelen hükümet yetkililerini rehin alarak hapisten adeta elini kolunu sallayarak 9 korumasıyla birlikte çıktı. Belli ki birileri aleyhine kampanya için düğmeye basmıştı. ABD ekipleri sürek avında. Escobar haklıydı. ABD gerçekten de Escobar'ın ölümüne Kolombiya hükümeti ve ordusuyla anlaşarak çoktan karar vermişti. Dipnot, Kolombiya Devlet Başkanı Cesar Gaviria, Escobar'ın yakalanması işini Amerikalılara havale etmiş ve bu amaçla ABD elçisiyle özel olarak görüşmüştür. En geri planda operasyonu aslında CIA ve DEA yani Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Bürosu ekipleri organize ediyordu. Peşinde Escobar'ı yakalamak üzere hazırlanmış özel timler mevcuttu. Casus uçaklar teknik takip yaparken ayrıca karadan da teknik izleme yapılıyordu. Birçok kez yeri tespit edildi ama son anda kurtuldu. Sürek avı başlamıştı. Escobar ise en çok emniyette olabileceğini düşündüğü Medellin kentine kaçmıştı. Orada hemşerileri arasında izini kaybettirebilirdi. Bunu bir süreliğine başardı da. Gerçekten de Medellin onu korumuştu. Oraya gelen polis, asker ve Amerikan timlerine karşı saldırılar düzenlediler. Zaten Medellin halkı her daim kendi işlerinden çıkan bu uyuşturucu baronuna taparcasına sahip çıkmıştı. O Medellin halkı ve Kolombiya'nın fakir mahallelerinin kralıydı. Halka toplamı milyonlarca dolara varan para, ilaç yardımı yapıyordu. Futbol kulüplerini destekliyor, statlar, hastaneler inşa ettiriyordu. Dipnot: Kolombiya'da mafya ve futbol dünyası iç içeydi. Bu ülkede futbolda mafyadan kaynaklanan şiddet ve cinayetler bakımından çok ilginçti. Örneğin 1994 Dünya Kupası'nda Kolombiya ABD'ye 2-1 mağlup olmuş ve elenmişti. Bu maçta kendi kalesine gol atan futbolcu Andres Escobar ülkesine döner dönmez öldürülmüştü. Ancak Escobar Kolombiya'da öldürülen ilk futbolcu değildi. 1993 yılında bir başka futbolcu da mafya tarafından ölümle cezalandırıldı. Omar Canos adlı bu futbolcu bazı oyuncuların mafya ile işbirliği yaptığını iddia etmişti. Bir futbolcunun da çocuğunu kaçıran mafyanın futbolcu ve teknik direktörler üzerindeki benzeri tehditleri hiç eksik olmuyor. Fakir gecekonduları kaldırıp modern mahalleler oluşturmak istiyordu. Bu amaçla başlangıç olarak modern evlerden oluşan bir mahalle yaptırdı, gecekonduculara dağıttı. Hatta bir ara hızını alamayıp kente bir de metro yaptıracaktı. Bu arada Escobar'ı yakalamak için başka faaliyetler de sürmekteydi. Onun izini süren Search Block isimli bir grup kuruldu. Bu grup onun attığı her adımı takiple yakınları ve kendisi hakkında istihbarat toplamaktadır. Bu arada infazlar gerçekleştirecek Los Pepes isimli bir örgüt daha faaliyettedir. Dipnot: People Persecuted by Pablo Escobar kelimelerinin kısaltılmış hali, Türkçe'ye Pablo Escobar tarafından acı çektirilenler olarak çevrilebilir. Bu örgüt sözüm ona yakınları Escobar tarafından kaçırılıp öldürülen zengin aileler tarafından kurdurulmuş görünümünde sivil ve özel bir tür intikam örgütüdür. Oysa arkasında devlet ve CIA desteği olan bir kontur gerilla yapılanmasıdır. Dipnot: Los Pepes'e ölüm listelerine Amerikalıların verdiği saptanmıştır. Elemanları Escobar'ın rakibi Cali karteli elemanlarından oluşan bir infaz timidir. Tümüyle yasa dışıdır. Los Pepes örgütü Escobar'ı ve çevresini terörize etme stratejisi uyguluyordu. Escobar'ın arkadaşlarını, yakın adamlarını, akrabalarını kaçırıyor, işkence ediyor ve öldürüyordu. Bu psikolojik kıskaç altında ailesinin de öldürüleceği endişesine kapılan Escobar ailesini Almanya'ya gönderir ama ABD baskısıyla ülkeye sokulmazlar ve geri gönderilirler. Başkent Bogota'da bir otelde adeta rehin tutulan ailesini merak eden Escobar oğluyla yaptığı telefon konuşmalarından birini gereğinden fazla uzun tutar ve dinleme ağına yakalanır. 2 Aralık 1993 günü başında binbaşı Hugo Aguilar'ın olduğu Search Block ekibi tarafından kuşatılır ve saklandığı evin çatısında öldürülür. Bu bir yakalama operasyonundan çok bir infaz operasyonudur. Nitekim başında Albay Martinez'in ve Amerikan DEA ajanı Steve Murphy'nin olduğu 8 kişilik ekip, olay sonrasında Escobar'ın cesedi başında sırıtan bir daha fotoğrafı çektirirler. Escobar sorunu halledilmiştir. O öldüğünde bütün Medellin halkı ve Kolombiya'nın fakir mahalleleri yas tutarak tepkilerini dile getireceklerdi. İlginçtir, Escobar kokain imparatoru olmasına rağmen hayatı boyunca kokain kullanmamış, hatta nefret etmiştir. Escobar öldükten sonra Kolombiya ve Medellin'de bugün de uyuşturucu ticareti sürmektedir. Yine suçlar işlenmektedir. Bu ise o ülkede Escobar'la açıklanamayacak kadar büyük bir soruna işaret etmektedir. Dipnot: İstatistiklere göre tüm Kolombiya değil, Medellin'de 2002'de 3774 kişi, 2003'te ise 2193 cinayet işlendi. Öyle veya böyle, Escobar bir mafya babası, bir kokain imparatoru olmakla birlikte halkının gözünde bir efsanedir. Daha doğrusu halen kriminal bir Che Guevara muamelesi görmektedir. Bugün bile Escobar'ın Jardin Montesacro'daki mezarı her ölüm yıl dönümünde Medellin yoksulları tarafından ziyaret edilir ve üzeri çiçeklerle donatılır. 34. ayrımın sonu. Sayfa 408.